Ayrım 12. O Muhteşem Hayatınız, Oya Baydar. Sayfa 175. Siyah beyaz fotoğraflardaki renkleri nasıl tahmin ettiğini sorduğumda, bakmakla görmek aynı şey değil, görmek yavaş yavaş öğrenilir, görmeyi öğrenirsek görüntünün ardındaki öze ulaşırız, demişti. Şimdi düşününce hak veriyorum. Önce ayrıntıları fark etmeyi öğreniyorsunuz, gördüğünüz nesneyi parçalarına ayırıyorsunuz, sonra yeniden baktığınızda gördüğünüz bütünlük ilk algıladığınızdan çok daha zengin, daha anlamlı oluyor. Önce tümden gelim, sonra tüme varım yöntemi. Başladığınız tüm ile vardığınız tüm farklı. Bir opera partisyonuna, bir müzik parçasına çalışır gibi tıpkı. Nihayet sağlığım düzeldi. Boğazımdaki tahriş de geçince stüdyo kaydına gidebildim. Aldığımız ilk sonuç iyi değildi. Benden mi, piyanodaki eşlikçiden mi, teknik koşulların elverişsizliğinden mi kaynaklanıyordu bilmiyorum ama olgunlaşmamış, ruhsuz, sıradan bir kayıttı. Müzikten iyi anlayan, kulağı da iyi olan menajerim, sonucun hiç de kötü olmadığını, mükemmeliyetçiliğim yüzünden kendime haksızlık ettiğimi söylese de haklı olan bendim. Bir süre sonra yurt dışında bir stüdyoda yeniden denemeyi düşündüm. Repertuarımı gözden geçirmeye, araya daha popüler parçalar serpiştirmeye, eşlikçimi değiştirmeye, yıllar sonra bile aranacak özel bir kayıt gerçekleştirene kadar titizlikle çalışmaya, pes etmemeye karar verdim. Kusursuz bir kayıt olmalıydı. Müzik için, zirve için bunca değerli şeyin feda edildiği bir yaşamın, toplayıcının tabiriyle muhteşem bir hayatın, muhteşem bir özeti. O gün devlet orkestrasından yıllar önce emekli olmuş, Türkiye'de kaldığım zamanlar ara sıra görüştüğümüz eski bir arkadaşımla Taksim'deki bir kafede buluşacaktık. Hava güzeldi, vaktim vardı. Taksiden Galatasaray'da inip yürümek, İstiklal Caddesi'nin kıvıl kıvıl kalabalığına karışmak, insan görmek, hatta vitrin bakmak iyi gelecekti. Biraz dış dünya, biraz hareket, biraz gündelik yaşam. Galatasaray Lisesi'nin önünde üzerinde büyütülmüş vesikalık fotoğraflar, altında da bir ad ve tarih yazılı kartondan levhalarla yere çökmüş beyaz başörtülü kadınları görünce durdum. Büyüyecek bir pankartın üzerinde "Kayıplarımızı arıyoruz" yazılıydı. Derin bir dejavu duygusuna kapıldım. Daha önce de görmüştüm onları ama nerede? Hayır, rüyada değil, daha kanlı canlı bir resim var gözümün önünde. Onlar da böyle sessizdi, örtüleri beyazdı, ellerinde benzer pankartlar taşıyorlardı. Yazılar başka bir dildeydi, adlar yabancıydı ama büyütülmüş fotoğraflardaki kayıp çocuklar buradakilere benziyordu. Beyaz örtülü anneler de öyle. Orası büyük bir parktı, böyle dört yol ağzında Galatasaray Lisesi'nin görkemli kapısının önündeki küçük alana sıkışmış değillerdi. Geniş bir meydanın köşesinde toplanmışlardı. Birden meydan kavramının yarattığı çağrışımla hatırlıyorum. Plaza de Mayo, Mayos Meydanı. Buenos Aires'in 10 yıllar önce kaybolan çocuklarını arayan anneleriydi onlar, Mayıs anneleri. Madrid Operası'nın Latin Amerika turnesindeydik, Ayda'yı sahneliyorduk. Şehri gezdiren mihmandarım, bu anneler, ablalar, anneanneler, Junta döneminde kaybolan, kemiklerine bile ulaşılamadıkları çocuklarını, torunlarını, kardeşlerini arıyorlar. Yıllardır kavurucu sıcakta dinmeyen yağmurların altında her hafta burada toplanırlar demişti. Sürülmüş tarlanın ortasında siyahlı kadınlar, yeşilli, mavili, allı kadınlar, renk renk kadınlar, beyazlı erkekler, siyahlı erkekler, çıplak çocuklar. Kötü kuşlar dönüp duruyor başlarının üstünde, sıcak, boğucu sıcak. Toz kokusu, yanık kokusu, kurumuş ot kokusu. Çömelmişler, yere oturmuşlar. Çocuklar kadınların kucaklarında. Çocuklar her yerde. Bekliyorlar, ağlıyorlar, susuyorlar. Birbirlerine sokuluyorlar, orada bir top oluyorlar. Meydan kalabalık. Beyazlı kadınlar dalgalanıyor, kuşlar iniyor, kuşları kovuyorlar. Erkekler birerli sıra halinde yürüyorlar, atlar geliyor dört nala. Atlar, erkekler, kadınlar tarlanın sonunda kayboluyor. Gök gürlüyor, tarla dalgalanıyor, bir toz bulutu kalkıyor. Bebek siyahlı kadınların ortasında ağlıyor. Toz bulutu her yanı kaplıyor. Sessizlik, boşluk, hiçlik. Galatasaray'da oturan beyaz örtülü kadınların çevresinde polisler var. Neden buradalar diye soruyorum temiz yüzlü genç polise. Kayıp yakınlarını arıyorlarmış. Şimdi biri bir şey atar, bir şey patlar, arbede çıkar. Sen buradan uzaklaş anne, anarşik bir iş bu, diyor. Yakınları ne zaman kaybolmuş diye soruyorum pes etmeden. Ne bileyim ben, her gün birileri kaybolur bu şehirde. Evden kaçan serseri takımını devrimci diye yutturuyorlar. Sözde devlet öldürmüş. Anarşik dedim ya, anarşik örgütten bunlar. Sen yoluna git anne, burası sana göre değil. Burası bana göre değil. Karşı kaldırıma geçip gelen gidene bakıyorum. Beyaz örtülü kadınların çevresinde birkaç genç kız ve delikanlı var. Kadınlara yardım ediyor, belki de koruyorlar. Onların dışında kimse ilgilenmiyor oturanlarla. Kalabalık önlerinden geçip gidiyor. Cumartesi anneleri onlar, diyor arkamdan bir ses. Her cumartesi burada buluşurlar. Dönüp bakıyorum. Kara yağız, genç bir adam. Biraz önce konuştuğum polisin yaşında olmalı. Arjantin'de Mayıs meydanı annelerini görmüştüm. Onlar da böyle otururlardı, diyorum. Konunun büsbütün yabancısı olmadığımı hissettirmek için. Tam öyle işte. Orada faşist junta döneminde olmuş bu işler. Bizim burada faili meçhuller gündelik olaydır. Sürekli faşizm yani. Sesi kararlı, biraz da öfkeli. Dünyayı görmüşse bile kendi ülkesinde neler olup bittiğinden habersiz bu yaşlı kadını bilinçlendirme çabası. Oradan ayrılırken gencin karşı kaldırımdaki annelere doğru yöneldiğini görüyorum. Polisler şöyle bir dalgalanıyor, sonra cadde eski vurdum duymazlığına, beyazlı kadınların sesine kulak tıkamış sağırlığına geri dönüyor. Kayıp çocuklarını arayan beyaz örtülü annelerin arkada koristler olarak sıralandıkları, üniformalı polislerin sahnenin iki yanında yer aldığı, önlerinden neşeli, cıvıl cıvıl, kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk çocuk bir kalabalığın beyaz örtülü kadınlarla ilgilenmeden geçip gittiği bir opera sahnesi beliriyor gözümün önünde. Önce neşeli, umursamaz bir hava eşliğinde rengarenk kalabalığın bale adımlarıyla koreografik yürüyüşü, sonra hafiften başlayan, usul usul yükselen hüzünlü bir ağıt. Beyaz örtülü iki ananın sahneye girişi. İki yaslı annenin bağırmayan, derin, usul acısının yürek dağlayan sesi. Koronun katılımı, müziğin yükselişi, acının öfkeye, isyana dönüşmesi. Simballerin vuruşuyla doruğa çıkıp yankılanması. Caddeden geçen ilgisiz kalabalık taş kesilmiş gibi duruyor. Beyazlara bürünmüş, kadın mı, erkek mi belirsiz bir ses giriyor sahneye. Beyazın üstünde kızıl kan. Ölmüş, öldürülmüş, kaybolmuş bütün çocukların ruhu. Ses benim sesim yükseliyor. Hoffman'ın masallarındaki Olimpia'nın, Uyur Gezer Kız'daki Amina'nın final aryasındaki sesi. Ne tuhaf, bir flüt ya da kaval eşliğinde söylüyorum. Bu arya ancak flüt yumuşaklığında, kaval içliliğinde söylenebilir. Birine çarpıyorum. Uyur gezer misin, nesil kadın? Kendi kendime gülümsüyorum. Evet, Uyur Gezer Kız operasındaki Amina'yım, diyorum içimden. Görmeyi öğrenme, gündelik yaşamın akışına uyma temrinleri yapıyorum. Vitrinlere bakıyorum. Yıllardır vitrinlere bakarak çarşıları dolaştığım yoktu. Belli butiklere, moda evlerine randevuyla gidilir, özel ikramlar eşliğinde önünüze çıkarılan son modellerden ya da sizin için düzenlenmiş mini defileden bir şeyler beğenip alırsınız. Ben herhangi bir mağazaya girip şöyle basit bir şeyler seçmeyi, ayakkabı denemeyi, hoşuma giden bir giysiyi bazen prova bile yapmadan alıp çıkmayı severim aslında ama yıllardır buna pek vaktim olmadı. Dolaplar da her çeşit giysiyle tıka basa dolu zaten. Olanlar beni çıkarır, ölümüme kadar yeter. Ben böyle konuşunca Gülizar üzülüyor, kızıyor da bana. Hala genç göründüğümü, endamıma, duruşuma 20'lik gençlerin su dökemeyeceğini söylüyor. Endam, duruş, dışa yansıyan suret. Bunca yıl korumak için çalıştığım, korumak zorunda olduğum her şey, bir de sesim, ya ötesi. Sahne, alkış, seyirci-dinleyici bağımlılığı. Var olduğunu ancak sahnede göründükçe hissetme duygusu. Görmek, görülmek, konuşulmak üstüne kurulmuş sanatçı dünyası. Burada akıp giden kalabalığın ortasında ne divayım, ne prima donna. Geri dur anne. Uyur gezer misin be kadın? Burada caddeden geçen binlerce insandan biriyim. Bundan pek hoşlanmadığımı itiraf ediyorum kendime. Birkaç adım ilerideki kapısı olmayan barakamsı dükkancıktan caddeye dalga dalga yayılan müziğe doğru ilerliyorum. Daha önce duymadığım yabancı, tuhaf bir ezgi. Önce şiir okur gibi, sonra keman tınılı bir enstrüman giriyor araya. Ve bir kadın sesi, olağanüstü geniş bir ses. Bilmediğim bir dilde, bilmediğim bir duyguda, dokunulmamış, çırılçıplak. Ezgi ne kadar yabancıysa ses o kadar tanıdık, benim sesim. Böyle bir kaydımın olmadığını, bu tarzı hiç denemediğimi bilmesem, kendi sesim sanabilirim. Tam önüne geldiğimde müzik susuyor. Sonra hemen başka bir ezgi. Sıradan kötü bir pop şarkı başlıyor. Burası dükkan denemeyecek, kat kat raflı büyüyecek bir tezgah. Esmer, çelimsiz delikanlı, ilgilendiğimi hissediyor. Buyurun, listede bir numara bu çalan. CD'lerimiz, kasetlerimiz korsan değildir, hepsi bandrollü. Bundan önceki, biraz önce çaldığınız. Ha, daya daya diyorsun sen. O etno, CD'si yok, bandı var, teyp kaseti yani. Neydi o? Bizim oralardan havalar size yaramaz. Belki de yarar, ne biliyorsun, onu istiyorum ben. Boynunu yana eğip yüzüme bakıyor. Biraz pahalıdır o kaset, özel kayıt. Besbelli beni gözüne kestirdi, iki arada kazıklamak istiyor. Tamam, ver bakalım. Daya ne demek? Anne demek. Kaseti küçük bir naylon poşete sokarken, sır vermiş gibi alçak sesle, Kırmancıkidir diyor. Zazaca yani. Kürtçe gibi yasaklıdır ama kasetlere ses çıkarmıyorlar. Daye daye. Çocuk daye daye diye ağlıyor. Öğretmen, Türkçe konuş, Türkçe konuş diye bağırıyor ağlayan küçük oğlanın kafasına, ellerine cetvelle vururken. Kendi aralarında anlaşılmaz bir dilde konuştuklarında azar işitiyorlar hep. Komutanın kızı bu dili anlamıyor. Kuş dili değil, kuş dili konuşmayı sever. Aganigili ya da daha güç olan abcen bepcenli kuş dili hoşuna gidiyor. Kendi kendine başka kuş dilleri türetmeyi deniyor ama öğretmeni kızdıran dili anlamıyor. Bilmediği çok güç bir kuş dili olmalı. Kendisi gibi sırık boylu, kapkara gözlü küçük oğlana soruyor. Sen nasıl konuşuyorsun arkadaşlarınla öyle? Kara gözlü oğlan dilini çıkarıp yanından kaçıyor. En arka sırada oturan saçları örgülü lastik ayakkabılı küçük kıza soruyor. Öğretmenin kızdığı dili nereden öğrendin sen? Bana da öğretir misin? Annemden, diyor küçük kız. Dayeden öğrendim. Niye kızıyor öğretmen? Yasaktır da ondan. Yasak olanın çekiciliği, öteki çocuklara benzemek, onlar gibi konuşabilmek. Bana da öğretir misin yasak dili? Ben de sana kuş dili öğretirim. Öğretmene demeyeceksin ama. Demem. Babana da demeyeceksin. Demem. Küçük kız kulağına yasak dilde bir cümle fısıldıyor. Ben bu kuş dilini biliyorum, ben bu kuş dilini biliyorum. Vay vay dayı, vay vay bavo. Sus, öğretmen duyacak. Duysun, ne olmuş? Vurma bana öğretmenim, ben demedim. Gomita'nın kızıdır öğretmenim. O dedi. Bunlar Türkçe öğreneceğini bizimkiler Kürtçe öğreniyor. Bir daha doymayayım. Koye duzgini munzur baba. Ben bu kuş dilini anlıyorum. Ben yasak dili biliyorum. Oh işte, oh işte. Çocuklardan duyup kaptığım sözcükleri hatırlıyorum. Evde tekrarlayınca annem telaşlanırdı. Hele bir keresinde bir türlü dolamıştım dilime. Şimdi bile hatırlıyorum. Roz vejino tarisono, hardo asmen samasono, venga sultan duzgini dano. Anlamı neydi bilmiyordum ama makamı hoşuma gidiyordu. Güzelim, sesini böyle uyduruk şeylere harcama. Nereden öğreniyorsun bunları? Okuldaki çocuklardan mı? Demişti annem. Sonra da bu dağ başlarına mahkum ettiği için bizi babama kızmıştı yine. Anladık, askerlik ama kimse bu kadar uzun şarkı hizmeti yapmıyor. Ne tuhaf, o türkünün sözlerini bunca yıl sonra hala hatırlıyorum. Roz vejino tarisono, venga sultan duzgini dano diyorum kasetçi delikanlıya. Ne dedin teyze sen? Nereden biliyorsun bu dili? Yüzünde şaşkınlıkla ürkeklik karışımı bir ifade. Bir yerlerden duymuşum çocukluğumda ama anlamını bilmem. Sen biliyor musun? Ne diyor? Gün doğuyor, karanlık gidiyor gibi bir şeyler işte. Bir güzel söyledin ki biz nasıl dersek tam öyle. Ne dediğin bir de? Sultan düzgünü dana mı dedin? Öyle kalmış aklımda. Bizim dağımızdır o. Dağımızdan da ötedir. Oralarda bulunmuşsundur. Çok eskiden, çocukken, babam subaydı, doğuda dolaşmıştık ben küçükken. Çocuklardan falan kapmışım birkaç söz, kalmış işte aklımda. İstediği parayı uzatıyorum, almak istemiyor, ısrar ediyorum. O zaman 5 lira ver yeter. Ne tuhaf, ne hoş bu ülkenin insanları. Kendi dillerinde birkaç kelime yetiyor yakınlaşmaları için. İstiklal Caddesi kalabalık. Eskiden de bu kadar kalabalık mıydı? Hatırlamıyorum ama bu kadar çeşitli, çok sesli, çok renkli, çok yüzlü olmadığına eminim. Yaşlısı genciyle bütün Türkiye buraya dolmuş sanki. Geçen gün gazetenin pazar ekinde İstanbul Türkiye'nin özetidir diye ilginç bir yazı okumuştum. Alt başlığı da en büyük Kürt kenti İstanbul gibi bir şeydi. Doğru galiba. Vitrinlere, kalabalığa, caddenin iki yanından yükselen, birbirine karışan şarkılara, türkülere, müziğe kaptırıp kendimi, arkadaşımla randevumuza geç kaldığımı fark ettim. Adımlarımı sıklaştırdım, içimdeki hafifliğe, neşeli ve kendimden memnun duyguya hayret ederek hızla çıktım Taksim'e. Ara sıra kalabalığa karışmak, şehri arşınlamak iyi geliyor insana. Önümüzdeki günlerde başka semtlere, başka sokaklara çıkmalıyım. Gerçek hayatı özlemişim. Arkadaşımla buluşacağımız kafenin açık bölümünde yer yok. İçeri girdiğimde yanından geçtiğim masada yalnız oturan biri hafifçe gülümseyerek selam verdi. Bir başkası karşısındakine göz ucuyla beni işaret edip bir şeyler söyledi, hoşuma gitti. Bir zamandır sahnelerden uzak olduğum, üstelik de çoğunlukla Türkiye dışında yaşadığım halde demek tanıyanlar, hatırlayanlar var hala. İstiklal Caddesi'nde yürürken şaşkın ve yabancı edalı yaşlı teyzeydim. Bu elit kafede yeniden diva olmanın, kendime dönmemin hazmını duydum. Demek ki buna ihtiyacım var. Hala ve hep ihtiyacım var o kimliğe. Arkadaşım salonun en dibindeki bir masaya oturmuş çayını yudumluyordu. Kusura bakma geç kaldım dedim. Ne zamandır yapmadığım bir şey yaptım. Galatasaray'dan buraya yürüdüm. İstiklal Caddesi'ni unutmuşum neredeyse. Son yıllarda çok değişti. Ben bile bazen tanıyamıyorum. Bir de çok kalabalık. Yürürken rahatsız oluyor insan. Belki şaşacaksın ama hoşuma gitti benim. Son zamanlarda çok izole yaşıyorum. Caddenin renkli kalabalığı iyi geldi. Ha bak bir de ne aldım. Çantamdan küçük naylon poşetin içerisindeki kaseti çıkarıp gösterdim. Hay Allah! Etnik müzikle ilgilendiğini bilmiyordum. Amatör bir grubun derlemesi bu. Meraklı, araştırmacı gençler. Anadolu'yu dolaşıp yerel ezgileri, halk türkülerini, manileri, ninnileri derliyorlar. Satıcı çocuk da ilginçti. Çocukluğumdan aklımda kalmış bir iki söz söyledim diye neredeyse bedava verecekti kaseti. Oysa başta bu çok özel bir kayıp diye beni kazıklamaya kalkışmıştı. Kaseti elinde evirip çevirdi. Anadolu'nun neredeyse bütün dillerinden türküler var burada. Son zamanlarda etnik müzik pek moda. Diskolarda bile çalınıyor. Tabii bütün ezgiler deforme ediliyor, popa dönüştürülüyor. Ama bunlar farklı. Otantik derlemeler yapmaya çalışıyorlar. Ben etno ile pek ilgilenmem. Bir ara Hint müziğine merak sarmıştım ama sürdüremedim. Pek de sarmadı açıkçası. Yıllarca klasik müzik eğitimi görüp sonra da operadan şandan başımı kaldıramamanın sonucu, İstiklal Caddesi'nde yürürken duyduğum sesi biraz da kendi çocukluk sesime benzettim de ilgimi çekti. Demin çaldığın müziği istiyorum deyince satıcı çocuk bu kaseti verdi. Eski günlerden, konservatuvardaki arkadaşlarımızdan konuştuk. Bizim dönemden aramızdan bir sen dünya çapında oldun dedi. Abartma, o kadar değil. Leyla Gencer'le kıyaslarsan. Kıyaslama yanlış, herkesin yeri ayrı. Senin sesinde farklı bir duygu, farklı bir tını vardır. Eleştirmenler de bu farklılığı öne çıkarırlardı hep. Sanki toprağın bağrından çıkan, kayalarda yankılanan bir ses diye yazmıştı biri, hatırlıyorum. Sesin büyüktür senin, tevazuya gerek yok. Öyle derlerdi ya. Son günlerde stüdyoya girdim bir CD için. İtiraf edecek olursam o tınıyı yakalayamadığımı hissettim. Memnun kalmadım sonuçtan. Şimdilik kaydı durdurdum. Ses yaşlanır mı? Yaşlanıyor işte. Bence ses yaşlanmıyor. Senin sesin kolay kolay yaşlanmaz ama belki de duygular yoruluyor. İnsanın içi yaşlanıyor. Bir süredir yaşlılık ürkütüyor beni. Önceden bilmediğim ruh hali bu. Geç kalmışlık duygusu. Çok önemli bir şeyleri tamamlayamamış, yarıda bırakmış olmak. Tamamlamaya ne gücün ne de vaktin var artık. Öteki dünyaya eksik gitmek korkusu gibi bir şey. Stüdyolara girmek, CD kaydı için paralanmak hep bu korkuyu yenmek için belki de. Buna bir de primadonna kimliğini eklersen durum büsbütün ağırlaşıyor. Yoğun trafikte taksinin arka koltuğuna gömülmüş eve dönerken arkadaşımın sözlerini düşündüm. Duygular yaşlanıyor, doğru. Yaşlanmakla kalmıyor, soluyor. İnsan yoruluyor, heyecan tükeniyor. Anlamlı sandığın ne varsa anlamını yitiriyor. Bir de arkadaşımın primadonna kimliği dediği o tanımsız tuhaf varoluş biçimi. Bedenine değil sadece, içine, özüne, ikinci bir deri gibi yapışmış divalı kurbası. Soyunması zor ve acı verici. Toplayıcı olsa, divalar yaşlanmaz, zamanın dışında ve üstündesiniz gibi bir şeyler söylerdi. İtiraz etsem de hoşuma giderdi. Onu özledim mi ne? Eve döndüğümde Gülizar telaşlıydı. Terzim ertesi gece katılacağım davette giymeyi düşündüğüm elbiseyi henüz göndermemişti. Adamı birkaç kez aramıştı ama telefonunu açmıyordu. Dert etmemesini, geç vakitte olsa göndereceğinden emin olduğumu, gerekirse başka bir şey diyebileceğini söyleyip sakinleştirdim. Giyim kuşamıma her zaman özen göstermişimdir. Annemden geçmiş bir haslet olmalı ama artık o kadar önemsemiyorum. Daha doğrusu, o kadar çok giysim oldu. Yıllarca sahnelerde öyle şaşalı tuvaletler, kaftanlar, tüylü, pullu, altınlı, sinli, rengarenk giysiler taşıdım ki doygunluğa ulaştım. Giyim kuşam anlamsızlaştı. Yine de önemli bir davete katılmam gerektiğinde ne giyeceğimi önceden düşünüp hazırlarım. İstanbul Sosyetesi'nin Crème de la Crème'nin katılacağı bir davetti. Küçük bir oda orkestrası konseriyle başlayacak bir özel müze açılışı. Bu insanları kısa süren evliliğim sırasında kocamın ailesi nedeniyle tanımıştım. Sonradan Avrupa'da, Amerika'da hatta Arjantin'de benzer çevrelerle ilişkim oldu. Bizimkilerin büyük burjuvalar değil, olsa olsa taşra zenginleri, kentleşmiş ağalar olduğunu fark ettim. Aradan çok zaman geçti. Neredeyse 40 yıl. Şimdi onların çocukları, torunları var sahnede. Sanata, müziğe tutkun, müzik etkinliklerinde sponsorluk yapan kocam 40 yıl önce istisnaydı. Ailenin servetini uçarı hevesler uğruna tüketen bir miras yedi sayılır. O çevrelerde biraz da hafife alınırdı. Şimdi yeni kuşaklar için entelektüel uğraşlar, sanat, müzik, prestij konusu haline gelmiş, bu alanda yarışıyorlar. Özel orkestralar kuruluyor, müzeler açılıyor, servetler harcayıp büyük ressamların tablolarını alıyorlar. Güzel bir gelişme. Artık kalabalıklardan sıkıldığımı söylesem de, hadi kendime karşı dürüst olayım, bu tür davetlerden hoşlanıyorum. Sahnelerden, alkışlardan, hayranlık kalesinden uzak kalmanın içimde bir boşluk yarattığını itiraf etmeliyim. Şöhreti önemsemeyen alçak gönüllü diva rolünü başarıyla oynasam da bu yüzden toplayıcıyı her defasında hayal kırıklığına uğratıyorum. Beni ben yapanın o alkışlar, o hayranlık halesi, seyirciye, dinleyiciye ve yükseğe bakılan sahnenin şaşası olduğunu biliyorum. Parıltıyı yitirmekten, efsanenin solmasından, unutulmaktan korkuyorum. Toplayıcı muhteşem hayatınız dedikçe, benim muhteşem bir hayatım hiç olmadı diye mırıldanmamın nedeni alçak gönüllülüğüm değil, onun sandığı gibi. Vardığım yere sadece kendi yeteneğim, kendi çabam, kendi gücümle ulaştığımı sezdirmek istiyorum. Düzeltmeye verdiğim tuvaletim gecenin epeyce ilerlemiş bir saatinde geldi. Yeni bir şey diktirmek yerine çoğu ünlü modacıların imzasını taşıyan giysilerimi elden geçirtiyorum zaman zaman. Bazıları o kadar benimle özdeşleşmiş ki atmaya vermeye kıyamıyorum. Ufak tefek işler için bu terziyi tavsiye eden arkadaşım eskiden çok ünlü olduğunu, sonraları da bir yandan konfeksiyonun, öte yandan butiklerin rekabetine dayanamayıp atölyesini kapattığını anlatmıştı. Şimdi biraz da boş durmamak için sadece eski müşterilerine dikiyormuş. Bazen de kıramayacağı kişilerin böyle ufak tefek işlerini yapıyormuş. Gülizar elinde buruşmasın diye özenle katlanıp askıya asılmış tuvaletle odaya girerken başıyla salonu işaret etti. Mümkünse bir denemenizi rica ediyor. Çırakla göndermemiş, kendisi getirmiş. İçeri salona aldım. Bir saatte soyunmuş, dökülmüş, Carmen operasının son zamanlarda çok sözü edilen günümüze uygulanmış video kaydını seyretmeye hazırlanırken elbise provası. Yine de adam haklı. Uzatırken, kısaltırken ola ki ölçü kaçmıştır. Yarın son dakikada ne giyeceğim telaşına düşmektense şimdi denemekte yarar var. Üzerimdeki eşofmanı çıkarıp Gülizar'ın da yardımıyla erguvan rengi ham ipekten göğsü drapeli, yakası önden kapalı arkadan dekolteli, bedenimi ve kollarımı sıkıca saran tuvaleti giydim. Gülizar fermuarı kapatmaya uğraşırken her zamanki gibi vücudumun inceliğini övmeye başladı. Kim bilir kaç yıllık bu tuvalet, bir dirhem et bile almamışsınız. Rengi de çok güzel, çok yakıştı size. Son günlerde kötü bir grip yüzünden kilo vermeseydim son fermuarı zon kapardın Guli. Ama haklısın, bünyem böyle. Babama çekmişim. O da yaşlandıkça büsbütün incelmişti göbek koyacağına. Boğaz kuruluklarında çiçeğe durmuş erguvanlar, erguvani tepeler, erguvani batımı. Bizans'ın kutsal rengini kuşanmış Theodora. İmparatoriçe dansöz fahişe tanrıça. Mora çalan erguvani ağır kadife perde kapanıyor. Alkışlar, bravo sesleri. Şimdi perde yeniden açılacak. Orada olduğunu, varlığını bildiği ama sadece dalgalanan bir karaltı olarak algıladığı atsız kalabalığın önünde geçecek. Sonra bir daha, bir daha. Ta ki tanımsız, kaygan, sesten ve haykırıştan ibaret kitle doyuma ulaşana kadar. Biri kolundan hafifçe tutmuş sahnenin önüne sürüklüyor. Hangi sahneydi, neresiydi, ne zamandı? Üşüdüğünü, çok üşüdüğünü hatırlıyor. Bir de sırtındaki erguvan kaftanı. Erguvan rengi ipek tuvaletin eteği arkada kuyruk olup yayılıyor. İki yanında, altın yaldızlı parmakların arasında ışıklandırılmış suların aktığı mermer merdivenleri tırmanırken, adım atmakta güçlük çekiyor, flaşlar çakıyor, fotoğrafçılar, televizyoncular, magazinciler görevde. Başı dönüyor. Yine de dimdik yürümeli, güzel görüntü vermeli, kendine güvenli, dal gibi mağrur. İyi ki çakır keyfim. Gerçekten kopma tehlikesi mi? Gerçek nedir? Buluttan tüllere sarmalanmadan nasıl dayanılır gerçeğe? Uzak yabancı bir ülkeydi. Ellerindeki tepsiler üzerinde mumlarla dolaşan siyahi uşakların daha açık tenli, yine de siyahi efendilere hizmet ettikleri bir ülke. Mermer merdivenler bitmek bilmiyor. Çocukluk kabuslarındaki dipsiz koyunun tersine çevrilmiş hali. Gece yaprak kıpırdamıyor. Boğucu sıcak. Yine ateşim mi çıkıyor yoksa? Sırmalı bordo ceketli, lacivert bol pantolonlu, beyaz eldivenli, altın kılıçlı muhafızlar merdivenlerin sonundaki kapıda bekliyor. Hangi emirin, hangi sultanın, hangi kralın sarayı burası? Sahne dekoru mu, masal mı, gerçek hayat mı? Altın yaldızlı kapılar peş peşe açılıyor önünde. Odalardan odalara geçiliyor. Bu kadar çok kapı, bu kadar çok oda var mıydı yoksa durmanın etkisiyle sonsuza kadar tekrarlanıyor muydu görüntüler? Altın yaldızlı kapılar, salonlar, odalar bitiyor. Erguvan rengi aydınlığın ortasında yapayalnız kalıyor. Şimdi perde inecek, alkışlar başlayacak. Sessizlik. Sessizlik korkutuyor. Yeterince iyi değil miydim? Neden susuyorlar? Niye? En yakışacak rengin erguvan olduğunu düşünmüştüm. Bu salon sizin için erguvanla boyandı. Eline dokunan dudakları hissediyor. Tuhaf bir aksanla İngilizce konuşan adamı salonun boş ışığına götürüyor. Uzun boylu, esmer sarı yüzlü, yere kadar uzanan beyaz ipek sarisi içinde olduğundan daha etkileyici görünen bir adam. Zarif bir hareketle ve bale adımlarıyla avucunun içinde sıkmadan tuttuğu elinden hafifçe çekerek köşedeki koltuğa oturtuyor. İzin isteyip biraz uzaktaki daha küçük koltuğa da kendisi oturuyor. Koltukla elbisesi aynı erguvan tonunda. Işığın içinde eriyor sanki, yok oluyor. Belki şaşacaksınız ama ben gerçek bir opera hastasıyımdır. Ülkemin uzun süre İtalyan etkisinde kalması yüzünden belki de. Her zaman hayranlıkla izlediğim divayı kendi evimde ağırlamak istedim. Lütfedip geldiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ağdalı ama içten konuşuyor. Yalnız kalacaklarını hiç düşünmemişti. Konser sonrasında bütün sanatçıların davetli olduğu, yabancı misyonların da katılacağı bir kabul töreni sanmıştı. Oryantalist bir film sahnesinde miyiz? Kendisini uçacakmışçasına hafif, olağanüstü hafif hissediyor. Hayalle gerçek, sahne dekoruyla sarayın erguvani odası birbirine karışıyor. Adam hazırladığı mine işli, altın nakışlı çubuğu uzatıyor. İyi gelecek diyor. Huzura ihtiyacınız var. Huzura ihtiyacı var. İyi geliyor. Erguvan bulutların arasına karışıyor. Yıllar önce giydiğim tuvalet bu muydu? Aynı renkte o kadar çok giysim oldu ki hatırlamıyorum. Eteğini kısaltıp sırt dekoltesini ince bir tülle kapatıp yaşıma başıma uygun hale sokunca pekala da giyilebilir. Mihrace mi, sultan mı, emir mi, her neyse, masallardan çıkma, sahnelerden fırlama o adamla ne olmuştu sonra? Belki de hiçbir şey, belki. Ne önemi var bunca yıl sonra? İyi yapmış, tam üstüme oturdu, boyu da iyi, ayak bileklerimin biraz üstünde. Terzi de görsün diye salona yürüdüm, işine titiz insanları severim, çırağıyla göndereceğini buraya kadar kendisi getirmiş. Beni görünce ayağa kalktı. Beyaz saçlı, ufak tefek, iyi giyimli bir adam. Benden epeyce yaşlı olmalı ama dinç görünüyor. Yüzünü bir yerlerden hatırlıyorum sanki ya da çok rastlanan sıradan bir tip. Memnun kaldınız mı hanımefendi? Üzerinize iyi oturmuş, drapelerini biraz genişlettim. Daha rahat edersiniz. Boyu nasıl? Daha kısaltmamı ister miydiniz? Elinize sağlık, iyi olmuş, teşekkür ederim. İzninizle, diyerek ince, sinirli parmaklarıyla kumaşı şurasından burasından çekiştiriyor. Bir büklümü düzeltiyor, geri çekilip birkaç adım öteden gözlerini kısarak bakıyor. Yine izninizle deyip boyun dekoltesini esnetiyor. Eserini son rötuşları yapan bir sanatçı o. Beni tanımadınız diyor birden kısık bir sesle. Gülizar'a bakıyor, sesini daha da alçaltıyor. Yıllar önce, belki de 40 yıl önce muhterem kayınvalidenizle birlikte atölyeme gelmiştiniz. O zamanlar İstanbul'un en tanınmış terzilerindendim. Hot kütürden değil mi? İlk akla gelenlerden. Hanımefendi benden giyinirdi. Size de birkaç parça hamilelik kostümü hazırlamıştım. Sisli puslu bir mışlı geçmişin içinden tek tek yakalamaya çalıştığım anı parçacıkları. Adamın yüzüne daha dikkatli bakıyorum. Onu nereden anımsadığımı artık biliyorum. O kadar uzun zaman oldu, üstelik yıllar o kadar yoğun geçti ki hemen hatırlamamı bağışlayın. Biraz mahcup, biraz huzursuz, put gibi duruyorum yaşlı terzinin önünde. Bağışlamak ne demek? Çok haklısınız. Siz bizler gibi kafese kısılıp kalmadınız. Kanatlarınızı çırpıp dünyaya uçma cesaretini gösterdiniz. Zamanınız bile olmamıştır dönüp geriye bakmak için. Biz sizi kafesimizden izledik, durduk, gurur duyduk. Tabii ki unutmuşsunuzdur. Ufuk geniştikçe geçmiş puslanır. İçime hüzün çöküyor. Oysa biraz önce mutluydum, neşeliydim bile diyebilirim. Bilge Terzi'nin ufuk genişledikçe geçmiş puslanır sözünü düşünüyorum. Hele de benim gibi geride bıraktıklarıyla bağlarını keserek rahatlayan, geçmişi silerek adım atmaya çalışan biri için ne kadar doğru bir söz. Şimdi hatırlıyorum, diyorum. O gün ölçümü almıştınız inceden inceye, modelleri, kumaşları birlikte seçmiştik. Sonra da provaya ihtiyaç duymadan hepsini dikip eve yollamıştınız. Hepsi de çok güzeldi. Vücuduma iyi oturmuştu. Üstelik nasıl yaptıysanız karnım büyüdükçe genişleyebilen özel bir kesimleri vardı. Karşılıklı ayakta dikilmiş susuyoruz. Havada sorulmamış soruların, verilmemiş cevapların huzursuzluğu dolaşıyor. Sessizliği yine o bozuyor. Kayınvalideniz hanımefendi ile ilişkimiz onu kaybedene kadar sürdü. Benimle sohbet etmekten hoşlanırdı sanırım. Birlikte geçmiş günleri anardık. Eski İstanbul hanımefendilerinin anısını yad ederdik. Susuyorum. Beklediği soruları sormuyorum. Cevaplarıyla ilgilenmiyorum. O cevapların kapattığım kapılarda delikler açmasından korkuyorum. Gelecek karşısında ne kadar cesursam, geçmişe karşı o kadar ödleyim. Geriye bakmam. Orfeus'un ölümcül hatasını tekrarlamam. Eurydice'nin çığlığı benim hançeremden çıkmıştı ama keşke Orfeus olsaydım, gözlerini açıp bakmamayı, geriye dönmemeyi bilen bir Orfeus. Buyurun oturun isterseniz, diyorum kaba davranmış olmamak için. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bir kahve içerdiniz belki de. Geç oldu, diyor. Hem siparişi getirmek hem de sizi yıllar sonra bir kez görmeyi istemiştim. İnsan yaşlandıkça hatıralarına daha bir bağlanıyor. Şimdilerde nostalji diyorlar, maziye tahassür derdik biz. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir emriniz olursa lütfen iletin. Üstelemiyorum kalması için. O da bunu anladı zaten. Beni kaba ve soğuk bulduğundan kuşkum yok. Çekip gitmemi hazmedemeyen kayınvalidemin, gelinini çekiştirmekteki haklılığını bir kez daha teslim etmiştir eminim. Tekrar teşekkür edip, beyefendiyi geçirir misin Gülizar, borcumuzu da hemen öde lütfen, diyorum. Sonra bu yaptığımın kabalık olduğunu fark edip kızarıyorum. Kimsenin kaplumbağa evimin kabuğunu kurcalamasına izin vermeye niyetli değilim. Toplayıcıdan sonra şimdi de bu terzimi çalıyor sıkıca tahkim ettiğim kapıları. Orada, eşikte durun bakalım beyler, geçit yok. 12. ayrımın sonu, sayfa 192.